Merhabalar değerli dostlar. Kur'an Dostları programında birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli dostlar, bugün programımızda İbrahim Aleyhisselam'ın mirası ile ilgili Kur'an'dan birkaç ayeti inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama her zaman olduğu gibi öncesinde programımızın hem hayırlara, güzelliklere, bereketlere de vesile olmasını temenni ederek programımızı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatacağız. Programımıza İstanbul Mecidiyeköy Merkez Camii İmam Hatibi Hafız Ali Derman hocamızın Saffat suresinden okuyacağı ayet-i kerimelerle başlıyoruz. Vakit Kur'an vakti, lütfen Kur'an'a buyurunuz.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ صدق الله العظيم.
Değerli dostlar, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin. Geçmişlerimize ve bizlere rahmet ve merhamete de vesile eylesin. Hafız Ali Derman hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu okunan ayet-i kerimeler Saffat suresinden, hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mirasıyla ilgili Kur'an'dan birkaç ayeti sizlerle paylaşmak istediğimizi ifade etmiştik ya, Kıymet hocamız bu ayeti kerimelerden bizlere bir demet sundular. Hepimiz biliyoruz ki değerli dostlar, bu bayram Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın fedakarlıklarının ve bize örnekliğinin kutlanmasıdır. Ve fırsat bulabildikçe her Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam'la ilgili daha önce dikkat çekemediğim bir noktaya değinmeye gayret ediyorum. Cenab-ı Hak istifadeye vesile eylesin. Bilmediklerimizi öğrenmeye, bildiklerimizle de amel etmeye bizleri muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, bugün de programımızda farklı bir noktaya inşallah dikkat çekmek arzu ediyorum. Her şeyden önce bu fedakarlık kelimesi. Hani demiştik ya, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak bizlere fedakarlığını örnek veriyor. Bir nevi fedakarlığının ve bize örnekliğinin kutlanmasıdır demiştik. Kurban fedakarlık talimidir. Peki fedakarlık kelimesi nedir? Buna bir bakalım. Kur'an'da fedakarlık kelimesi aslında çok fazla geçmiyor. Esara kelimesi daha çok geçer ki bu kendine karşı başkalarını tercih etmektir. Zebah ise bir hayvanı kesmek veya kurban etmek anlamındadır. Ama biz Türkçe'de birisi için fedakar dediğimizde, başarılı olmak için çok para feda etti, zaman feda etti demeyiz. Böyle dememizin sebebi, Türkçe'de fedakarlık kelimesinin özünde bir şeyi, geri hiçbir şeyi almaksızın vermek vardır. Bir şeyi geri hiçbir şeyi almaksızın vermek. Fedakarlık işte budur. Fakat İslam'ın özünde böyle bir şey yok. Allah için yaptığımız hiçbir şey boşa gitmez. Enfal suresi 60. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Allah yolunda harcadığınız her şey size geri getirilecek. Her şey geri ödenecektir. Yani kıldığımız bir namaz, harcadığımız bir kuruş, bir saniye yoktur ki bizim için kaydı tutulmuş olmasın. Yani aslında bizim Türkçe'de bildiğimiz gibi bir fedakarlık yoktur. Gerçekten yok. Onda büyük başarılar ve mücadeleler vardır. Onların yanında ayrıca teslimiyetin ifadesi vardır. Dolayısıyla Türkçe'de İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettiğimizde fedakarlık kelimesini kullanırız. Fakat Kur'an İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettiğinde sürekli İslam kelimesini kullanır. Esleme, İslam, teslim oldu demek. Bakara suresi 131. ayet-i kerime. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Her ne zaman efendisi, yani Cenab-ı Hak ona, İbrahim Aleyhisselam'a efendisi Cenab-ı Hak teslim ol dediyse, o İbrahim tüm alemlerin efendisine teslim oldum demiştir. Başka bir deyişle değerli dostlar, Hazreti İbrahim'i inanılmaz kılan Hazreti İbrahim'in teslim olmaya gönüllülüğü. Ey Allah'ım, sen doğrusun, ben yanlışım. İşte sen doğrusun, ben yanlışım demeye olan gönüllülüğü. Yani ben bütün fikirlerimi kenara koymaya gönüllüyüm ve her ne buyurursan ben yapmaya hazırım. İşte değerli dostlar, İslam budur ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı harikulade yapan, örnek gösteren budur. Onu bir rol model yapan işte budur. Öyle ki İslam'ın son peygamberi, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona, İbrahim Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem, hani önceki birçok peygamberin kıssaları vahyedilmiş olsa da hiçbirinin mirasını takip etmesi Resulullah'a emredilmemiştir. Ancak ona açıkça Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Fettebi'u millete İbrahim'e hanife" denilmiştir. Siz İbrahim Aleyhisselam'ın mirasını takip edin. Neden? Çünkü o İslam üzere olmanın ne demek olduğunu gösteren bir rol modeldir. İbrahim, İslam üzere olmanın ne demek olduğunu gösteren bir rol modeldir. İslam üzere olmanın rol modeli. Yani bugün sizin için altını çizmek istediğim şeylerden birisi de aslında az önce okunan Saffat suresinden. Saffat suresinde İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ilginç şeyler öğreniyoruz. Onun duasıyla başlarsam, bu arada bu duayı ateşe atıldıktan sonra ediyor. Hani hatırlarsanız değerli dostlar, insanın gönlünde 3 tane tahttan bahsetmiştik. Mal tahtı, can tahtı, evlat tahtı. İbrahim Aleyhisselam malından imtihan edildi, canından imtihan edildi. Ateşe atıldı. Ateşe atıldıktan sonra bir duası var. Neden ateşe atıldığının hikayesini biliyoruz. Bu duayı ateşe atıldıktan sonra yaptı ve Allah onu kurtardı. Yani o Allah'a gösterdi ki Allah için ateşten bile korkmuyor. Çünkü bu ateşin sahibini tanıyor. Ve bu ateş de normal bir ateş değildi değerli dostlar. Öyle bir ateşti ki üstünden kuşlar uçamıyor. Düşüyorlar. Kilometrelerce etrafına insanlar, canlılar yaklaşamıyor. İşte öyle bir kule inşa ettiler. Normalde ortaya hani birkaç odun atarsın, ateş yakarsın ama bu insanlar ortaya ateşten bir bina yaptılar. Kur'an'da bu şöyle ifade edilir. Ubnu lehu bunyana. Kalu ubnu lehu bunyana. Yani onun için bir bina yapın. Sonra onu ateşe verin. Sonra onu onun içine atın. Bu insanlar adeta değerli dostlar, İbrahim Aleyhisselam'ın kanına susamışlar. Ve o tam ateşe atılacağı sıra Allah'ın yazgısından o kadar mutmain ki ve imtihanı geçeceği an dua ediyor. Böylece burada bir şey öğreniyoruz. Allah bizi bir imtihana tabi tuttuğunda biz o imtihanı Allah'a teslimiyetle geçeriz. Melekler geldiler. Ey İbrahim, istersen seni biz bu ateşten kurtarabiliriz. Allah bize bu yetkiyi verdi dediler. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, siz benim gibi bir kul değil misiniz? Evet ey İbrahim, o zaman dost ile dostun arasına girmeyin. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana vekildir, o ne güzel dosttur dedi, ateşe atıldı. Cenab-ı Hak ateşe emretti. Ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim. Ey İbrahim, ateşe serin ve selamet ol. Hatta Ravi'nin ifadesine göre ateşe Cenab-ı Hak serin ol deyince Hazreti İbrahim ateşin içinde üşümeye başladı. O ateşin sahibini tanıyordu. Bu insanlar dedi ki İbrahim Aleyhisselam'ın kanına susamışlar. Allah bizi bir imtihana tabi tuttuğunda biz o imtihanı Allah'a teslimiyetle geçeceğimizi burada öğreniyoruz. Bilirsiniz değerli dostlar, imtihanda olduğumuzda genelde işler kötüye gider. Deriz ki ya Hep işlerim kötüye gidiyor. O kriz, bu kriz, şu musibet, bu bela. Allah'ı sorgulamaya başlarız. Allah'a itaatsizlik etmeye, kendi yanlış davranışlarımızı aklamaya tabiri caizse başlarız. Ama öyle insanlar da vardır ki zor zamanlar geldiğinde Allah'a daha sıkı bir teslimiyetle bağlanırlar. İşte o insanlar Allah'a en güzel dualar yapanlar. İbrahim Aleyhisselam da buna rol model ve bize örnek bir teslimiyet içerisinde. Cenab-ı Hakk'ın bu imtihanından sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası var. En güzel, muhteşem dualardı ki Allah imtihandan sonra gelen duayı bak nasıl kabul ediyor. Ve o tek şu duayı yapıyor. Ateşten, o imtihandan kurtuldu. Ateşin sahibine Rabbi hebli mine salihin. Safat suresi 100. ayet. Rabbim bana salihlerden ihsan et. Yani bana iyi bir çocuk ver. Bana iyi bir çocuk nasip et. Ve hemen sonraki ayet febeşşernâhu bi gulâmin halîm der. Ona bir oğlan müjdeledik. Bir oğlu olacak ve Kur'an bu oğlu halim olarak niteliyor. Fedakarlık dedik ve halim bir evlat. Şimdi halim kelimesi çok önemli değerli dostlar. Dikkat çekmek istediğim en az 3 anlamı var. Birincisi El Halim Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından, ünvanlarından. Cenab-ı Hak kendi ünvanını bir evlada veriyor. El Halim kelimesi Kur'an'ın 15 yerinde geçmekte olup bunlardan 11'inde Allah'a izafe edilmiştir. Şüphesiz o Halim'dir, çok bağışlayıcıdır gibi. Halim, günahları bağışlayan ve cezalandırmada acele etmeyen, öfkesine yenilmeyen, cahillerin ve asilerin isyanı kendisini öfkelendirmeyendir. Halim ismi, bakınız, gücü olduğu halde bağışlayana verilir. Gücü olmadan bağışlayana bu isim verilmez. Hatırlayalım. Şimdi İsmail Aleyhisselam'la ilgili konuşuyoruz. Halim nasıl bir huy? Halim huylu olmak, değerli dostlar, sonradan elde edilen bir şey değil. Yani doğuştan var olan bir vasıf olarak görüyoruz. Kişi doğduktan sonra halim olmaz. Halim ilk olarak aşırı tepki göstermeyen birisine denir. Aşırı tepki göstermeyen. Şimdi bir de sabırlı olmak diye bir şey var. Ama bir de bundan ötesi, hiç tepki göstermemek, belli etmemek vardır. Yani çoğu insanın sinirleneceği yerde sen sakinsin. Eğer sabırlıysan kızgın göründürsün. Ama o kızgın görünmene rağmen sabrından dolayı bağırmazsın mesela. Ama eğer halim isen kızgın bile görünmezsin. Bırak bağırmayı, o kızgınlık bile sende görünmez. Başkası olsa görünürdü ama halim bir kimse isen korkuyor olman gerekiyor ama hiç öyle değilsin. Çelik gibi sağlam derler ya hani, tabiri caizse çelik gibi bir sinir var. İşte sinirlerin çelik gibi manası. İşte halimin bir anlamı budur. Halimin ikinci anlamı nedir? Halim zor zamanlarda imtihan edilmiş kişidir. Yani öyle bir oğlun olacak ki hayatında, onun hayatında zor imtihanlar geçirecek. Derler ki bir adamda hilim varsa o zor imtihanlardan geçmiştir. Hayat onu çok şiddetli sınamıştır. Şimdi bu oğlu İsmail Aleyhisselam daha ilk doğduğunda hatırlıyor musunuz? Bebekken neredeyse susuzluktan ölmekle imtihan edilmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emri gereği Hazreti Hacer validemizle onu bugünkü Kabe'nin bulunduğu yer, ki o zaman Kabe yok, bir çöl ortasına bırakmıştı. Orada İsmail Aleyhisselam bebek kundakta susuzlukla imtihan ediliyor. Hazreti Hacer validemiz Safa ile Merve tepecikleri arasında koşturuyor. O da bir gayretin göstergesi. Konuyu dağıtmamak adına ona girmeyeceğim. Yani İsmail aleyhisselam bebekken neredeyse susuzluktan ölmekle de imtihan edilmişti. Yani daha ilk baştan imtihan edildi ve ayrıca Allah bir çocuğun olacak demiyor bakınız. Allah azze ve celle bir gulam dedi. Bir oğlun olacak. Çocuğun olacak değil, bir oğlun olacak. Bu aslında bu ayetin ne kadar müthiş bir mucize olduğunu da ifade ediyor. Kız çocuğu demiyor. Oğlun olacak diyor ve oğlu oluyor. Gulam kelimesi aynı zamanda 9-10 yaşlarındaki bir çocuk için kullanılır. Büyük yaşlara ulaşana gulam denir. İbrahim aleyhisselamın çocuğu İsmail aleyhisselamı ne zaman çölde bırakmıştı? O daha bebekken. Ama Allah çok önceden gulam kelimesiyle demişti ki ey İbrahim, çocuk 9-10 yaşlarına ulaşacak, endişelenme, onu büyümüşken göreceksin der gibi adeta. Ve dolayısıyla İbrahim aleyhisselam çocuğun çölde ölmeyeceğini zaten bu ifadeyle biliyordu. Kesinlikle biliyordu. Allah ona zaten bildirmişti. Sadece gulam kelimesiyle, yani Halim'in ikinci anlamını özetlersek, imtihan edilmiş kişi. Şimdi birinci anlam neydi? Halim, sinirlenmeyen. İkinci anlam, imtihan edilmiş. Üçüncü ve son anlamsa yetişkinliğe ulaşmış kişi demektir. Arapçada genç adam manası vardır. Bir gulamin halim. Yani o sadece bir oğlun olmayacak fakat aynı zamanda yetişkin bir adam olacak. Dolayısıyla üçüncü anlam da yaş ile alakalı. Yaş ile alakalıdır ki şöyle, büyüdüğünde artık imtihanlar başlar ve kendini kontrol etmen gerekir. Çocuklar kendini kontrol edemezler. Hani ağlamaları geldiğinde ağlarlar. Çocuklar bir şey istediklerinde onu alıverirler. Hani bir şey yemek istediklerinde kapı verirler. Tabağın geri kalanı yere dökülecek mi bunu düşünmezler. Sadece yaparlar. Ama yetişkinler kendilerini kontrol edebilirler. Hilme ulaşmışlardır. Dolayısıyla yetişkinlik halim kelimesinin içine gömülmüş. Peki şimdi Allah'ın İbrahim aleyhisselama verdiği bu hediyeden ne anlıyoruz değerli dostlar? Bu duayı kendi çocuğumuz için de yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Bir anlamı, Allah onları, yani çocuklarımızı zor zamanlarda güçlük kılsın, zor imtihanlarda metin kılsın. İkinci anlamı da Allah evlatlarımızı, çocuklarımızı böyle imtihanlara koyduğunda yetişkin davransınlar, olgun davransınlar. İşte gulam ve halimin anlamı budur. İsmail aleyhisselam da işte budur. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ Safa suresi 102. ayet devam ediyor. Muhteşem bir değerli dostlar, muhteşem bir din. Babasıyla koşacak yaşa eriştiğinde bu çocuk mahu, onunla. Şimdi ne öğreniyoruz? Demek ki İbrahim aleyhisselam artık yaşlanmış, artık zamanını çocuğuyla geçiriyor ve çocuğuyla beraber işler yapıyorlar, tarlaya gidiyorlar vesaire. Her ne yapıyorlarsa beraber yapıyorlar. Ma'ahu sah. Ve birden Hazreti İbrahim o rüyaları görmeye başlar. O rüyaların ne olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Ve bu rüyaları gördüğü tek sefer olmuyor. Defalarca, ard arda görüyor. İşte bu yüzden inni era diyor. Ayete aktarıldığı gibi İbrahim aleyhisselam inni kullanıyor. Çünkü oğlunun ona birazdan söyleyeceklerine inanacağından emin değil. Şimdi bu İsmail aleyhisselam bir çocuk. Bir çocuk hayal edin ya da bir delikanlı. Ve ona gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki değerli dostlar, bak dinle oğlum. Ben bu rüyayı görüp duruyorum. Enni ezbahuk. Seni kesiyorum, seni kurban ediyorum. Bunu bir defa görüyor, iki defa görüyor. Bunu oğlunuza söylemenin kolay olduğunu zannetmiyorum. Fakat Hazreti İbrahim aleyhisselam evladına söylemek zorunda hissediyor. Hani Cenab-ı Hak halim bir evlat verdik demişti ya. Bakalım Cenab-ı Hakk'ın Halim dediği evlat bu evlat mı? Belki İbrahim Aleyhisselam bunu da görmek istiyor. Tabii ki arada bir kötü rüyalar görürüz. Bu gidip hani çocuğumuzu anlatmamız gerektiği anlamına gelmez ya da eşimizi anlatacağımız anlamına gelmez. Fakat çocuğuna söylemek zorunda gibi hissediyor ve çocuğu da bir delikanlı, bir çocuk. Böyle bir şey duysa ne der acaba? Hani oğlumuz duysa ne der? Herhalde der baba akşam sen yani ne yediğinin farkında değilsin. Ya da önceden bizi çölün ortasında bırakmıştın. Annem bana anlatmıştı. Şimdi yine mi başladın? Ya da baba benimle derdin ne? Ne istiyorsun benden? Bu tarzda tepkiler göstermeye başlar herhalde. Bakınız Halim bir evlat demişti ya Cenab-ı Hak. İsmail Aleyhisselam'da böyle bir şey yok. Hazreti İsmail'de. Hiçbir tepki gelmiyor ondan. Buraya bir peygambere ait olduğu için değerli dostlar bir vahiydir. Bu vahiydir yani yerine getirmesi gerekiyor. Ama bu rüyada iki taraf var. Bir kurban kesen, iki kurban edilen. Aslında her ikisiyle de imtihanda olan bir de Hazreti Hacer validemiz var. Fakat konuya dahil etmeden devam edeceğim uzatmamak için. Çocuğunu zorlayamaz, yapamaz bunun farkında. Bunun gerçekleşmesi için Allah'a teslim olan iki kişi olması gerekiyor. Sadece baba değil. Bu yeterince zor zaten. Sadece baba değil, bir de oğul. Peki ne yapıyor değerli dostlar? Yavrum diyor, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin diyor. Nazara. Arapçada bir şeye uzunca bir süre bakmak, hakkında düşünmek anlamlarına gelir. Mâzâ terâ. Sen ne dersin? Baba oğluna soruyor. Evladım, sen ne düşünüyorsun? Hakikaten değerli dostlar, zor bir konuşma olmuş olmalı. Bilhassa hani çağımızda bir ergenle, bir genç delikanlıyla, oğlumuzla o kadar olgun olmalı ki Allah'ın elçisi olan bir adam İbrahim Aleyhisselam. Onun görüşüne değer vermeliyim diyor. Sen ne düşünüyorsun yavrum? Senin görüşün ne? Fenzur mâzâ terâ. İyice bir göz at. Yani ey İsmail, senin fetvan nedir bu duruma? Hani ne düşünüyorsun? Kıymetli dostlar, buradan biz bir de şunu öğreniyoruz ki bir ailede böyle bir baba Allah'a teslim olmayı ne kadar çok istese de herkes kendi seçimini kendi yapmak zorunda. Çocuklarımız büyüyor. Ve ergenlik çağında çocuğu olanlarımız onların kendi kararlarını verdiklerini görmeye başlıyor. Hani sürekli daha fazla bağımsızlaşmaya başlıyorlar. Ve sizin görüşleriniz her zaman onlarınkiyle aynı değil. Aslında çoğunlukla aynı değil. Siz bir yere gitmek istiyorsunuz, onlar başka yere. Siz evde kalmak istiyorsunuz, onlar dışarı çıkmak istiyor veya tam tersi. Her zaman tersi tabiri caizse. Ve biz biliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam'ın mirasından öğrendiğimiz şeylerden biri de büyümekte olan genç çocuklarımızı olgunlaştırmak için onların görüşlerine de saygı duymak. Eğer her zaman ne yapmaları gerektiğini söylüyorsanız, çünkü İbrahim Aleyhisselam öylece oğlum bu bir vahiy, buraya gel uzan diyebilirdi ama yapmıyor. Evladım senin görüşün ne? Sen ne düşünüyorsun diyor. Şimdi bu konuşma herhangi bir yönde bir yere gidebilir. Peki İsmail Aleyhisselam diyor. Baba seni seviyorum. Ya ebeti. Oradaki ti sevgi ve saygı ifade ediyor. Baba seni seviyorum ve sana saygı diyorum. İf'al mâ tu'mar. Emrolunduğun şeyi yap. Yap gitsin. İf'al. Düşünmene bile gerek yok anlamına geliyor. Vahiy olduğunu biliyorum. Kıymetli dostlar, bu çocuk öyle zeki ki vahiy olduğunu biliyor. Ve aynı zamanda Allah'tan olmasa babasının böyle bir şeyi konuşmayacağını biliyor. Bunu biliyor. Tümünü işledi. Babasını sorgulayıp nereden çıktı bu? Bunun vahiy olduğunu mu sanıyorsun? Gerçekten Allah'ın benim ölmemi istediğini mi düşünüyorsun? Bütün bunlarda benim suçum ne? Daha önümde yaşayacağım koca bir hayat var demesine gerek bile yok hani. Aman baba ya demiyor. Üf demiyor. Hayır demiyor. Babacığım, emrolunduğun şeyi yap diyor. Çünkü Allah'tan olduğunu biliyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın bize de mirası Allah ne murad ettiyse onunla mutlu olmaktır. Bakınız burası çok mühim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bize de mirası Allah ne murad ettiyse onunla mutlu olmak. Allah ne murad ettiyse baş tacı etmek. Bu oğlu Allah'ın murad ettiği şeyle mutlu. İf'al ma tu'mar. Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Seteciduni inşaallahu minassabirin. Eğer Allah istiyorsa, yani inşallah ki bunu her zaman söylüyoruz, beni sabırlı bulacaksın. Hani çünkü bu kararı verdim ama bıçak vurduğunda acıdan nasıl bir tepki verebilirim ve bunu kontrol bile edemem. Yani umarım babacığım sabırlı olurum manası var. Sınırlarımı biliyorum. Kendi irademle sabırlı olmak istiyorum. Ama bıçağı vücuduma vurduğunda vücudumun nasıl tepkiler vereceğini, nasıl bir refleks göstereceğini bilmiyorum. Ve sabredemiyormuşum gibi görünebilir ama umarım Allah bana sabrı verecektir. İnşallah babacığım beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Subhanallah. Müthiş bir genç. Nasıl müthiş bir konuşma değerli dostlar. Cenab-ı Hak ne güzel bir ayetle bizlere bildiriyor. Felemma eslema. Ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah'a teslim oldular diyor Allah. Bu yürüyüşü hayal edebiliyor musunuz? Bir baba oğluyla birlikte. Oğlunu sevmeye doyamamış. Yaşlı çağlarında hasretle beklediği bir oğlu olmuş. Dünyanın en güzeli. Gitmek üzere oldukları yeri, gittiklerinde gerçekleşecek kesimi hayal edebiliyor musunuz? Ve bunun nasıl olacağını, Allah için güzel olacağını konuşuyorlar onlar. Bu güzel. Çünkü diyorlar, Allah bizim için güzel olanı ister. Bize Allah asla zarar vermek istemez. İşte teslim olmak, Müslüman olmak bu. Kurbandan mirasımıza düşen bu olmalı değerli dostlar. Baba gözyaşları döküyor ama bunun iyi olduğunu biliyor. Oğlu İsmail gözyaşları döküyor. Hayatı sona ermek üzere ama bunun iyi olduğunu biliyor ve hala ilerliyor, kaçmıyor. İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca tel kelimesi felemma eslema ve tel lehu lil cebin. Tel kelimesi bir şeyin titremesini ifade eder değerli dostlar. İsmail'in başına elini koyduğunda İbrahim Aleyhisselam, İsmail'in başı hala titriyor. O titreşimi ifade ediyor Cenab-ı Hak. O titreşimi ifade eder. Oğlu titriyordu. Ensesini yere konduğunda titriyordu. O bir çocuk daha. Lil cebin, ensenin kenarı anlamında. İbrahim Aleyhisselam elini oğlu İsmail'in alnına koydu. Oğlunun titremesini hissediyordu. Bunu hissetti. Peki değerli dostlar, Allah neden bize bütün bunları betimlemiş? Neden bunu yapmış? Bakınız, her yıl Kurban Bayramı gününde kaç milyon hayvan kurban ediliyor? Kaç milyon hayvan neden kurban ediliyor? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan o kadar ileriye gitmesi istendi ki oğlunun o titremesini hissetmesi isteniyordu. Oğlunun korkusundan gelen o titremeyi ve oğlunun da korkunun o son raddesini hissetmesi. Yine de sabırlı olması ve orada bıçağın altında Allah için uzanması isteniyordu. O bunu yapabildi. Çünkü biliyordu ki Allah hiçbir zaman onun için kötü bir şey istemezdi. Yakıcı ateşi serin ve selametli yapabilen de yine Allah'tı. Çölün ortasından su çıkaran da, İsmail'in ayağının altından suyu çıkaran da, onunla ona hayat veren de, her ne olursa olsun çocuğumu kurtaracak olan da Allah. Allah çocuğumun ölmesini istese de bu onun için en iyisidir. İşte bu teslimiyet, yani İslam. Bu İslam. Allah benden hiçbir ateşe atlamamı istemedi değerli dostlar. Allah sizden de hiçbir ateşe atlamanızı istemedi. Allah bizden hiçbir zaman ailemizi bir çölün ortasında bırakmamızı istemedi. Bunu yapmadı. Allah bizden bir çocuğa bıçak dayamamızı da istemedi. Bunu da yapmadı. Allah İbrahim Aleyhisselam'dan imkansız şeyler istedi. Ve o gün bugündür biz Allah'a onun vasiyetini uygulama imkanı bulduğumuz için teşekkür ediyoruz. Kendimizi onunla kıyaslamasak bile her kurban kestiğimizde İbrahim Aleyhisselam'ın vasiyetinin bir parçası oluyoruz. Bu bizlerin Allah'a bir teşekkür şekli. Allah'ım, bizim imtihanımızı Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'inkinden daha kolay kıldığın için teşekkür ederiz. Bu kurbanı o fedakarlığa bedel saydığın için teşekkür ederiz. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Ve buyuruyor Cenab-ı Hak, biz ona fidye olarak büyük bir kurban verdik. Bu tek bir fedakarlık bizim bütün fedakarlıklarımıza bedel değerli dostlar. Kıymetli dostlar, çok sorulan bir soruyla programımızı nihayete erdirmek istiyorum. Kıymetli hocam, siz şefkat ve merhametiyle bilinen, hayvanlara karşı, canlara karşı şefkat ve merhamet gösteren, bu konuda örnek alınan bir hocasınız. Bir karıncayı bile öldürmek yanlış iken veya herhangi bir canlıyı öldürmek yanlış iken, neden Müslümanlar etli besinler olan, işte inek, koyun, kuzu vesaire gibi hayvanların etlerini tüketiyor, onlara merhamet göstermek gerekmez mi şeklinde sualler geliyor. Bu bayram vesilesiyle, kurban vesilesiyle bu sualleri de inşallah cevaplamış olayım. Şimdi birincisi, kardeşimizin sorusundaki ilk kısma katılıyorum. İslam'da herhangi bir canlıyı gereksiz yere öldürmek günah kabul edilir. Ve bu yönde Peygamberimiz Efendimizin de bunu ifade ettiğine ve söylediğine dair yüzlerce hadis vardır. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla birlikte yolculuk yapar. Dinlendikleri yerde içlerinden biri ısınmak için bir ateş yakmaya başlar. Ateşi yakacağı yerin yakınında karınca yuvasını fark etmez. Efendimiz fark eder, bu ateşi kim yaktı diye telaşlanır ve ateş karıncalara zarar vermesinden korktuğu için telaşlanır ve o sahabi efendilerimizden yerlerini değiştirmelerini ister. Bir karıncayı bile incitmek doğru değil. Şimdi soruya gelirsek, neden Müslümanlar etli besinler için canlıları, hayvanları öldürüyor? Öncelikle değerli dostlar, şunu söylemeliyim. Bir Müslüman vejeteryan olsa bile çok iyi bir Müslüman olabilir. Etli besinler İslam'da asla yasak değildir. Çünkü bizi yaratan, bizim sahibimiz, bizim sanatkarımız Allah Azze ve Celle bizlere etli besinleri tüketebilmemiz için izin vermiştir. Allah izin verdiyse o zaman niye tüketmeyelim? Konuyu analiz edersek Kur'an'da da bahsedilmekte. Mesela Maide suresi 1. ayet. Ey iman edenler! Sağmal hayvanlar sizin için helal kılındı. Bu ayette 4 ayaklı hayvanların yenilebileceğinden bahseder. Nahl suresi 5. ayet. Hayvanları da o yarattı. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz. Mü'minun suresi 21. ayet gibi birçok yerde bunlardan bahsedilir. Şüphesiz ki sizin için sağmal hayvanlarda da elbette bir ibret vardır. Karınlarında bulunandan, sütlerinden size içiliriz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar vardır. Hem onlardan yersiniz. Birçok ayet-i kerimede bundan bahsedilir. Peki biz bilimsel olarak bir de analiz yapacak olursak. Bakınız, hiçbir vejeteryan yemeği bir insan için gerekli tüm besinleri içinde asla bulundurmaz. İnsanoğlu amino asitlere ihtiyaç duyar. Peki amino asit nedir? Kaslarımızın ve proteinin yapı taşı niteliğindedir ve aynı zamanda proteinleri oluştururlar. Bir örnekle açıklamak gerekirse değerli dostlar, eğer amino asitleri evleri oluşturan tuğlalara benzetmek çok doğru olur. Tabiri caizse kas inşa edebilmek için buna ihtiyacımız var. Tuğla olmadan duvar örülemeyeceği gibi buna bağlı olarak da ev inşa edemeyiz. Ve vücudun 21 amino asite ihtiyacı vardır. Birçok insan vücudunda bu amino asitler kendisi oluşur. Ancak birçoğu insan vücudunda oluşurken 21 amino asitten 8 tanesi vücut tarafından oluşturulamadığı için dışarıdan temin edilmelidir. Bunlar temin edilmezse kas sistemi çöker. Yani bir evin tuğlalarının çökmesini, binanın çökmesini düşünün. Bunlara temel 8 amino asit denir. Hani benim bildiğim bu temel 8 amino asidi içinde barındıran hiçbir vejeteryan yemeği yok. Birkaç tanesini bulunduran olabilir ama 8 tanesini bulunduran bir vejeteryan yemeği yok. Bundan dolayı bunları temin edebileceğimiz bir sebze yok. Bunları ancak vejeteryan olmayan besinlerden almalıyız. Vejeteryan olmayan besinler üzerindeki analizimi genişletirsek, hayvansal kaynaklı gıdalarda temel amino asitlerin hepsi bulunmaktadır. Besleyiciler, hayvansal kaynaklı gıdalar, besleyici ve bu temel amino asitlerin hepsi içinde var ve vitamin açısından da zenginler. Ve daha derin bir analiz edersek, bu inek, keçi, kuzu gibi otçul dediğimiz hayvanların, bakınız değerli dostlar, dişleri düz olur. Sadece sebze yerler ve sadece ota dokunurlar. Etli besin tüketmezler. Etçil olan hayvanların dişlerini analiz edersek, aslan, kaplan, timsah, köpek, kedi gibi hayvanların dişlerine bakarsak sivri olur. Yani kesici dişlere sahipler. Bu hayvanlar etçil hayvanlar olarak bilinirler ve sadece etli besinler tüketirler, sebze yemezler. Eğer insanların, yani kendi dişlerimizi analiz edersek, bir aynaya bakarsak, şöyle dilimizi dişimizde bir gezdirirsek ya da şahadet parmağımız, parmaklarımızla dişlerimizi bir yoklarsak, biz insanların hem düz hem de kesici dişlerimiz var. Eğer yüce yaratıcımız sadece sebze yememizi isteseydi, neden bize bu sivri dişleri verdi? Çünkü yüce yaratıcımız ikisine de sahip olmamızı istedi. Hem sebzeli hem de etli besinler. Ve daha derin bir analiz edersek, inek, keçi, kuzu gibi otçul olan hayvanlar sadece sebzeleri sindirebilirler. Etli besini sindiremezler. Aslan, kaplan gibi etçil hayvanlar, onların sindirim sistemlerine baktığımızda sadece etli besinleri sindirebilirler ve sebzeleri sindiremezler. Ama insanoğlunun sindirim sistemine, şöyle sindirim sistemimize de baktığımızda her ikisini de sindirebiliyoruz. Hem sebzeli hem de etli besinleri sindirebilecek bir yapıda yaratılmışız. Böyle bir sistem. Sanatkar bu şekilde yaratmış. Eğer yüce sanatkarımız, yüce yaratıcımız bizim vejeteryan olmamızı isteseydi, o zaman neden bize her iki besin türünde sindirebileceğimiz bir sindirim sistemi verdi? Ve analiz edersek yüce yaratıcımız bizleri hem sebzeli hem de etli besinler sindirebileceğimiz şekilde yaratmıştır. Evet, doğru. Yaşayan herhangi bir şeyi öldürmek günahtır, yasaktır. Bundan dolayı bir hayvanı öldürmek günahtır. Katılıyorum size. Fakat kıymetli dostum, yanlış felsefe düşüncelerinden kaynaklı bu ifadeyi düzeltmek şartıyla katılıyorum. Nedir o? Gereksiz bir şekilde, bakınız, gereksiz bir şekilde herhangi bir can, bir canlıyı, bir hayvanı öldürmek günahtır. Ancak yaşayan herhangi bir canlıyı öldürmek günah derken bitkilerin de canı olduğunu unutmamak lazım. Hayvanlar kurban edilmesin diyen vejeteryenler, bitkilerin canlı olmadığını ve onları öldürmenin bir sorun teşkil etmediğini düşünüyorlar. Oysa bugün bilimin ışığında çok iyi biliyoruz ki bitkilerin de senin, benim gibi yahut hayvanlarınki gibi canları var. Peki canları var ama duyguları yok. Dolayısıyla onlar can çekişmiyor mu diyeceğiz? Bundan dolayı da sebzeli besin tüketmenin daha az bir günahı olduğunu mu düşünüyoruz? Gene bilim bitkilerin de acıyı hissettiklerini söylüyor bize. Bilim diyor ki bitkiler can çekişirken biz insanoğlu bu haykırışları duyamıyoruz. Neden? Çünkü bizler diyor saniyede 20 ile 20 bin desibel arasındaki sesleri duyabiliyoruz. Bunların altı ya da üstü herhangi bir şeyi duyamıyoruz. Bitkiler haykırarak ağlasa bile biz bunu duyamayız. Neden? Çünkü o duyabileceğimiz bir ses eşiğinde değil. Bitkiler acı hisseder. Bilim bunu kanıtlıyor. Hani bu vejeteryan kardeşlerimizin sonra tekrar düşünceleri değişiyor. Diyorlar ki hocam anlıyoruz bitkilerde canları var ve acı hissediyorlar. Ancak bitkilerin sezgileri hayvanlara göre daha az. Bundan dolayı da hayvanları öldürmek daha büyük bir günah. Eğer bu arkadaşlarımız şaka yapmıyor ve gerçekten böyle düşünüyorlarsa bu arkadaşlarımıza eksik veya fazla sezgi düşüncelerinden dolayı bir misal vermek isterim. Bir abiniz var ya da bir adamın abisi var. Bu adam sağır ya da dilsiz ya da özürlü doğmuş. Hem duymuyor hem konuşamıyor. Biri geliyor buna eziyet ediyor, bunu öldürüyor. Eğer biri onu öldürse hakime efendim katili daha az ceza verin. Kardeşimin zaten iki sezgisi eksikti mi dersin. Ya da o adam bunu diyebilir mi? Ya da diyebilir misin? Diyemezsin. Hatta dersin ki efendim iki kat daha fazla ceza verin. Çünkü abi masumdu. Ne duyabiliyor ne de konuşabiliyordu. Bakınız bu yüzden İslam'da az veya fazla sezgiye sahip olmaya göre bir cezalandırma yok. Kur'an sizin için yaratılan etlerden istifade edin, faydalanın der. Helal olduğu müddetçe yememizde bir sorun yoktur. İslam'da hayvanlar ancak beslenmek amacıyla öldürülebilir. Allah için. Zevk için avlanmak kesinlikle yasaktır. Tıpkı karınca yuvasının yakınında ateş yakan o sahabiyi karıncaların bile incinmesine gönlü razı olmadığı için engelleyen Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi. Cenab-ı Hak bizleri kendine layık kul, Habibine layık ümmet eylesin. Bayramımızı hakiki bayrama vesile eylesin. Unutmayalım. Kurban fedakarlık talimidir. Cenab-ı Hak bu talimi kazananlardan eylesin. Hakiki bayramımıza vesile eylesin. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık.